Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Allahümme ec'alna minel tevvabin ve ec'alna minel mutedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli seyirciler, Furkan suresinin 21. ayetiyle bugün dersimize başlıyoruz inşallah. Rabbimiz şöyle buyuruyor, estağfirullah. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةِ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَب۪يرًا Bizimle karşılaşmayı, yani bir gün huzurumuza geleceklerini ummayanlar, böyle bir inançları olmayanlar, dediler ki, bize ya melekler indirilmeliydi, ya da Rabbimizi görmeliydik. Andolsun ki onlar kendileri hakkında kibre kapılmışlar ve azgınlıkta pek ileri gitmişlerdir. Müşrikler, kafirler hemen her dönemde, her mekanda Hakk'ın elçilerine karşı bu nevi tavırlar geliştirmişler. Furkan suresinin başından itibaren bu nevi küstahlıkların bir kısmına değinilmiş oldu. Peygamberin bir beşer olarak kendi işlerinden birisi olması onların kabulünü zorlaştırdı. Onlar bir beşerin, sıra bir insanın Allah'ın elçisi olamayacağına dair bir kanaat ortaya koydular kendi işlerinde. Kendilerine teşbih ettiler. Gelecekse bize de gelirdi demek istediler. İşte bu ayette yine aynı şekilde onların bu iddialarının devamı niteliğinde. Rabbimiz bizimle bir gün buluşacaklarına, karşılaşacaklarına, hesap ve kitapla karşılaşacaklarına bir ümitleri olmayan ya da böyle bir inançları bulunmayan kimseler. Burada efendim bu ifade, yarcune ifadesi, bir şeye ümit beslemek, emelinde bulunmak, yani uzak da olsa böyle bir ihtimali göz önünde bulundurmak demektir. Lika kelimesi, lika ena diye buyurulan, bizimle kavuşma diye tercüme ettiğimiz ifade, biriyle adeta karşılaşma, yüz yüze gelme, onu görme, onun huzurunda bir şekilde hesap verme manalarına geliyor. Buradan yola çıkan müfessirlerimiz derler ki, buradaki ümitten kasıt, yani bizimle buluşmayı ümit etmeyenlerden kasıt, bu noktada imanı olmayan, bunu gerçekleşebilecek bir vakıa olarak kabul etmeyen anlamına gelir. Şöyle de düşünülebilir. Reca kelimesinde aynı zamanda bir içinde ümit beslenen bir karşılaşma da vardır. Yakın zamanda böyle bir iş gerçekleşecek anlamında bir ifadedir. Ama müşrikler ve kafirler, böylesi bir şeyi biz zannetmiyoruz. Böyle bir ümidimiz yok. Böyle bir inancımız yok anlamında böyle bir duruş sergiliyorlar. İşte Rabbimiz onlardan bahsederken bu ifadeyi kullanıyor. Bizimle buluşmaya ümit beslemeyen, bizimle buluşmaya inanmayan kimseler dediler ki, bize de melekler indirilmeli değil miydi? Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana bir peygamber olarak bir elçi geldiğini ifade ediyorsun. Meleklerin seninle buluştuğunu, Cebrail'in geldiğini söylüyorsun. Sana geliyorsa bize de gelsin. Bize de inmeli değil miydi? Gelsin ve desin ki, bak bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın size gönderdiği bir elçisidir. Ya da biz de senin gibi peygamber olalım. Yani senin bizden ne farkın var anlamında bir ifade bu. Bize de melekler indirilmeli değil miydi? Şöyle üzerimize gelseler de onlar da. Hem elçi gelecekse niye bir insan olsun ki bu? Melek olmalı değil miydi? Ve herkese gelebilirdi. O zaman bize de gelmeliydi. Sadece niye sana gelsin anlamında bir itiraz. Ya da biz Rabbimizi görmeliydik. Ev nera Rabbena. Rabbimizi görmeliydik. Apaçık görmeliydik. Yani akıllarını gözlerine indirgemiş bir millet olarak ya da bir grup olarak kafirler ve müşrikler hep böyle efendim biz gözümüzün gördüğüne inanırız mantığı içerisinde hareket ediyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak o seçtiği peygamberlerine bile dünyada iken kendi cemalini göstermeyeceğini, onların görmeye dayanamayacaklarını ifade etmiştir. Bunlar neyi istediklerini bilmiyorlar. Siz zaten daha inkardan kurtulmamışsınız. Küfür kiri üzerinizde duruyor. Kalpleriniz Allah'ı kabul etmiyor. Bir de üstüne üstlük onu görmeye arzuluyorsunuz. Onu görmeyi istiyorsunuz. Peygamberine bile Cenab-ı Hak bu dünyada beni göremezsin buyurduğuna göre siz kim oluyorsunuz da onu görmeye böyle bir cüretle talip oluyorsunuz? Niyetleri tabii onu görünce inanacağız. Ya da bize de meleklerinse biz de tamam inanacağız anlamında bir talep değil bu. Çünkü şuradan anlıyoruz bunu. لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ Cenab-ı Hak buyuruyor ki vallahi andolsun onlar aslında kendi öz benliklerinde müthiş bir kibir var. Müthiş bir büyüklenme var. Kimseyi beğenmiyorlar. Muhammed'i küçük görüyorlar aleyhissalatü vesselam. Onu sıradan görüyorlar. Aslında onların kibirleri hak ve hakikate karşı. Dolayısıyla bu kibir insanı kafir yapan bir kibir. İki çeşit kibir vardır. Birincisi hakka karşı kibir. Bu inkardır. Bu şeytani bir küfürdür ve kibirdir. Bir de halka karşı kibir, büyüklenme anlamında kibir ki bu büyük bir günahtır. Gerçekten insanın içinden, özbenliğinden çıkarması gereken bir günahtır. Bunların içlerinde beslediği kibir, gönüllerinde, iç dünyalarında gizledikleri kibir tam da inkar kibri. Yani inatla oluşan, hak ve hakikate karşı kulak tıkayan, gözlerini kapatan bir kibirli duruş. Cenab-ı Hak onların bu haline dikkat çekiyor. Onlar kendi öz benliklerinde kendilerini büyük bildiler. Kendilerini büyük gördüler. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَب۪يرًا Ve azgınlıkta da pek ileri gittiler. Haddi aştılar. Azgınlıkta sınır tanımadılar. 22. ayet şöyle devam ediyor. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا Onlar biz de melekleri görelim, onlar bize de insin diyorlardı ya, tam onların o isteklerine bir cevap gibi adeta. Cenab-ı Hak buyuruyor ki işte bu ayette, 22. ayette, evet onlar melekleri görecekleri gün, bir gün melekleri görecekler. Fakat o gün günahkarlara, bu mücrimlere, sıradan günahkar değil bunlar, inkar dediğimiz kafir kişiyi küfre götüren, kafir yapan günah, inkar yani ve şirk. Böylesi günahkarlıkta aşırı gitmiş ve adeta günaha tamamen saplanıp kalmış kimselere onlar o gün melekleri görecekler. O gün onlar için hiçbir sevinç haberi yoktur. La büşra yevme izillil mürcimin. mücrimlere hiçbir müjdeli bir şey yok o gün. Melekleri görecekleri gün. Ne zamandır bu melekleri görecekleri gün? Bir ölüm anında görecekler. Son nefeste görecekler. Müfessirlerimiz bir de ahirette onu melekleri görecekler. Fakat burada bir üçüncü mana daha gözetilebilir. O da şudur. Evet, melekleri görürler ama onlar bu haldeyken melekleri görecek olurlarsa onlara müjdeli bir görüş olmayacak bu. Azap olarak başlarına azap indiren melekleri görecekler. Bu anlamda verilebilir. Dolayısıyla burada üç zamana ya da üç duruma işaret vardır diyebiliriz. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَاكَتَسِ Ey Habib-i Ekrem, şu günü bir hatırla ki onlar melekleri gördüklerinde o gün mücrimlere hiçbir müjdeli bir şey olmayacak. Normal şartlar altında melekler Allah'ın salih kullarıdır. Ona hiçbir zaman isyan etmeyen kullardır. Ve çoğunlukla insanlar için iyilik isteyen varlıklardır. Ancak azap melekleri de yok değildir. Onlar da vardır ayrıca. Fakat melaike dendiği zaman çoğu zaman insanın hayrını isteyen, ona müjdeler getiren, ilhamlar veren varlıklar anlaşılır. Fakat bunlar kafir oldukları için, mücrim oldukları için, suçlu oldukları için, Allah'a karşı, hak ve hakikate karşı tamamen kendilerini kapatıp günaha battıkları için onların melekleri görmeleriyle müminlerin melekleri görmeleri bir değildir. Müminler melekleri görürler, müminlere bu melekler sürekli müjde verirler. Korkmayın, mahzun olmayın, sevinin cennetlerle diye müjde verirler. Onlar için rahmet olan bu melekler, kafirler için azap kamçısı olurlar. Kafirler için korkutucu, şiddetli bir şekilde onlara azap edici varlıklar olarak görülürler. İşte Rabbimiz bunu haber veriyor. O gün diyor, melekleri gördükleri gün onlara hiçbir müjde olmayacak ve diyecekler ki وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَحْجُورًا Size sevinmek yasaktır, yasak diyecekler. Burada aslında وَيَقُولُونَ ifadesi, derler ifadesi iki grup içinde söz konusu olabilir. Bazı müfessirlerimiz diyorlar ki bunu melekler demiş olabilir. Hicran mahcura ifadesini. Hicran mahcura melekler dediyse manası şöyle olur. Onlara size müjde olmadığı gibi size tamamen bir mahrumiyet var. Allah'ın rahmetinden mahrum olacaksınız. Allah'ın bağışlamasından mahrum olacaksınız. Cennet ve nimetlerinden mahrum olacaksınız. Cemal-i ilahiyi görmek gibi bir nimetten mahrum olacaksınız. Anlamında size her şey yasak manası kastedilmiştir diyorlar. Ya da bu yegulune ifadesi, yani söylerler derler ifadesini melekler söylemiş olabilir. Affedersiniz, günahkarların kendileri söylemiş olabilir. Ve yegulune hicran mahcura, o zaman da mana şöyle olur. Melekleri görünce, hele hele o azap meleklerini görünce lütfen çekilin. Bizden uzak olun, bize dokunmayın anlamında bir ifadedir diyorlar. Hicran mahcura, hicr kelimesi Arapçada engel olmak demek. Ve müfessirlerimizin bahsettiğine göre Araplar korkulan birini gördüğü kişi, bir kişi birinden korktuğu zaman ya da şerrinden korkulan birisini gördüğü zaman veya hoşlanmayacağı bir şey gördüğü zaman, karşılaştığı zaman hicran mahcura, hicran mahcura uzak ol benden, uzak ol benden anlamında ve senden korunmak istiyorum anlamında bir ifadedir diyorlar. Bu da iki çeşit. Bir dua anlamında, yani istirhamda bulunma anlamında. Ne olur benden uzak ol, ne olur benden uzak ol, yüzünü görmeyeyim ya da uzak ol, benden, benim yanımdan çek git anlamında bir tehdit ifadesi. İki anlama da gelir diye izah ediyor müfessirlerimiz. Her iki manada sahihtir. Çünkü lügat anlamı itibariyle Arapçanın kelime yapısı, cümle yapısı itibariyle Bu manalar elbette verilebilir. Dolayısıyla ister melaike onlara demiş olsun bu cümleyi, hicran mahcura, siz artık her şeyden engellendiniz, Allah'ın rahmeti de size olmayacak, cennetten de siz uzak olacaksınız, Allah sizi bağışlamayacak da o gün öyle söyleyecek bu melekler. Ya da mücrimlerin meleklere karşı kendilerini tutup götürüp belki azaba götürecekler, cehenneme götürecekler, sürükleyip götürecekler. Onları gördükleri zaman bu cümleyi sarf edecekler. Dokunmayın bize, uzak olun bizden anlamında bir yalvarma, bir böyle bir istirhamda bulunma cümlesi. Cenab-ı Hakk'a sığınırız böylesi hallere düşmekten. Bir de şu mana gözetilmiş. Eyvah, her yandan sarılmışız diyecekler adeta. Yani etrafımız kuşatılmış. Artık siz kaçacak bir yeriniz yok. Yani eynel mefer diyecek o gün kafirler, mücrimler. Ya kaçacak bir yer var mı? Sığınacak bir yer var mı? Hicran mahcura. Siz her taraftan engellendiniz. Adeta kuşatıldınız. Etrafınız sarıldı anlamında bir ifade. Bunu da meleklerin mücrimlere söylediği bir ifade olarak anlamak mümkün. 23. ayet. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Biz o gün onların yaptıkları bütün amellerin üzerine varacağız. Hepsini toz duman edeceğiz. Şimdi kafirlerin halini düşünün. Kıyamet gününde kuşatılmışlar. Kaçacak bir delikleri yok. Etraflarını azap melekleri sarmış. Belki zincirlerle bukalanmışlar, bağlanmışlar. Bir ümit, dünyada yaptığımız ameller acaba bizi kurtarır mı gibi öyle bir düşünceye de saplanmayın. Çünkü o gün sizin bütün amelleriniz toz duman olacak. Yani Cenab-ı Hak o amelleri sıfırlayacak. Belki kendilerince komşularına iyilik etmiş olabilirler. Efendim, misafirlerine iyi davranmış olabilirler. Bazen yetimlerin durumlarını gözetmiş olabilirler. Fakat bu amellerin, yaptıkları güzelliklerin karşılığını zaten bir şekilde dünyada almışlardır. Cenab-ı Hak hiçbir amele karşılıksız bırakmaz. Fakat ahiretteki hesaplaşmada, ahiretteki terazide bir amelin, yapılan bir davranışın makbul olması, Allah katında mükafatlandırılmasının şartı sahibinin imanla buluşmasıdır. Yani şöyle söyleyelim. Allah'a imanı, ahirete imanı, peygambere imanı olmayan bir kimsenin yaptığı ameller zahiren dünyada iyi gibi görünse bile, güzel sonuçları olsa bile, ahirette imansız oldukları için o amelleri geçerli olmayacak. Bir amelin makbuliyetinin birinci şartı imandır. Yani sahibi mümin olacak. İkinci şartı da yaptığı amelin Allah rızası için yapılmış olması şartı var. Buna ihlas diyoruz. Zaten kafirde ihlas namına bir şey olmaz. İman olmadığı için ihlas da olmaz. Yaptığı iyilikleri, güzellikleri çoğu zaman bir gösteriştir. Çoğu zaman başka başka menfaatler içindir. Bu itibarla o amellerin ahiret terazisinde zerre miktar bir ağırlığı olmaz. İşte burada da Yüce Rabbimiz, biz diyor o gün onların yaptıkları, işledikleri amellerin üzerine varıp onları heba en mensura yaparız, yani toz duman ederiz. Heba kelimesi Arapçada, mesela bir güneş ışığı bir pencereden odanın içine sızdığı zaman havada uçuşan toz zerrecikleri görülür. İşte ona Arapçada heba tabir edilir. Mensura da dağınık, yani tertipli düzenli de değil. Heba en mensura, İşte toz duman diyelim biz ona. Toz duman ederiz. Onların amelleri namına ortada bir şey kalmaz. Ya Rabbimiz birçok ayette bu hakikati yine haber verir. Mesela Kehf suresi 103 ve 104'te şöyle buyurulur. De ki ey Habibim, yaptıkları ameller yüzünden en çok zarara uğrayacaklara haber verelim mi? Onlar güzel şeyler yaptıklarını zannetmelerine rağmen dünya hayatında yaptıkları çalışmalar boşa giden kimselerdir. Evet. Dünyada çok güzel işler yaptıklarını zannedebilirler. Çok güzel efendim kendilerince bir takım yatırımlar yapmışlardır. Ama ahirette bunların zerre kadar bir faydasını görmezler. İşte en büyük zarara uğrayacak olanlar bunlardır buyuruyor Rabbimiz. Kehf suresi ayet 103-104'te. Nur suresinde ise şöyle buyuruluyor 39. ayette. Kafirlere gelince onların bütün amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susuz kalan onu su zanneder. Fakat yanına varınca onun bir hiç olduğunu görür. Üstelik yanı başında da inanmadığı, kendisinden sakınmadığı Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını eksiksiz görür. Allah hesapları pek çabuk görendir. 24. ayet şimdi cennet ehlinin durumuna dikkat çekiliyor. Ashabul cennet yevme izin hayrun müstakarra ve ahsenu vakila. Cennetin yaran ve yoldaşları ise cennete arkadaş olmuş. Cennetten ayrılmamacasına oranın artık sabit ehli olmuş kimselere gelince o gün kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde onlar olacaktır. Evet, kiminin makarrı yani karar kılacağı yer, oturup kalacağı yer cehennem olacak Allah muhafaza. Kiminin ise cennet olacak. Cennet karar kılınacak en güzel yer. Oturulup sohbet edilecek, oturulup Allah'ın nimetlerine istifade edilecek. Ondan daha güzel bir yer tasavvuru mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da vasfettiğine göre, anlattığına göre. Hatta bir beşer olarak şu gün dünyada o cennetin güzelliklerini efendim bütünüyle anlama kapasitesinden de mahrumuz. Biz sadece Cenab-ı Hakk'ın bizim şu anki idrakimize göre, şu anki anlayış kapasitemize göre haber verdiği nimetleri algılamamız kadar biliyoruz. Ama işin hakikati orada görülecektir. Cenab-ı Hak cümlemize cennet ve cemaliyle ikramda bulunduğu kullardan olma bahtiyarlığını nasip ve müyesser eylesin. Evet, hem diyor en güzel karar kılacak yer orasıdır. Ondan daha hayırlısı olmaz. Hem de en güzel istirahatgah, istirahat edilecek yer orasıdır. Makil kelimesi genelde efendim istirahat edilen yer, daha doğrusu kaylule yapılan yer anlamındadır. Kaylule de gün ortasında işte kişinin yorgunluğunu atmak üzere bir müddet böyle istirahat etmesidir. Onun için istirahatgah diye efendim daha çok tercüme ediliyor, tefsir ediliyor Türkçemize. İşte ashabul cennet hiçbir zaman ashabun nar, ateş yaranı gibi olmayacak. Birbirine kıyas edilemeyecek büyük bir ölçekte farklılık var kendi aralarında. Birisi en kötü yerde olacak, diğeri en güzel yerde olacak. Rabbimiz cehennemden cümlemizi muhafaza buyursun, cennet ehliyle beraber kılsın. Ve yevme teşakkaku semâ'u bil gamâmi ve nuzzilel melâiketu tenzîlâ. O gün gökyüzü beyaz bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir bu mahşer gününde. Evet, mahşer gününde gökyüzü diyor, o gamam kelimesi beyaz bulut anlamına geliyor. O beyaz bulutlarla yarılacak, adeta kapı kapı olacak. Bir başka ayette de göklerin o gün adeta kapı kapı açılacağına dikkat çekiliyor. Buradaki ifade semanın yarılması, ama bulutlarla yarılması anlamına bu şekilde tercüme edildiği gibi, tefsir edildiği gibi adeta o bulutlarla beraber göğün de yarılması gibi bu şekilde de anlaşılmış. Yani parça parça olacak. Elbette o gün gökyüzü başka bir gökyüzü olacak. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak yevme tübeddelül ard gayral ard ve semavat buyurur. Gökler ve yer o gün bir başka gök, bir başka yer olacak. Nasıl olacak? Bütün dehşet görüntüleriyle tasvir etmek çok kolay değil ama Kur'an-ı Azim şu anda bunlar beyan ediliyor. Bir kıyamet dediğimiz bütün alemin adeta helak olması, ikincisi yeniden inşa edilmesi, işte yepyeni bir gök, yepyeni bir yer. Ama o mahşer günü şunu da anlıyoruz ki o gökten o adeta bulut bulut neredeyse parça parça görülen o gökten melekler grup grup indirilecek. Ve nüzzilel melâiketü tenzîlâ, bölük bölük melekler indirilecek. Artık o melekler kimisi şahitler olarak, kimisi vazifeli olarak, kimi cennet ehlini karşılayacak, kimi cehenneme insanları, cehennemlikleri sürükleyecek. Farklı farklı melek türleri vardır. Farklı farklı vazifelerle inecekler. O kıyamet sabahında, kıyamet sahnesinde, o mahşerde, o mahşerin şiddetinden de Yüce Rabbimize sığınırız. İşte bu ifadeyi şu şekilde de tercüme etmek mümkün. O günkü gök bulutlarla birlikte bütün yüküyle parçalanacak ve birbiri ardından melekler indirilecektir. O gün semayı örten bulutlar açılacak, melekler peş peşe indirilecek. Yani alimlerimiz kelimenin efendim manalarından, cümlenin kuruluşundan bu ifadenin bu şekilde farklı farklı anlaşılabileceğine dikkat çekerler. Her halükarda şunu anlıyoruz. O gün gök bir şekilde yarılacak. İşte kapı kapı açılacak. İşte böyle böyle bulutlarla belki bir şekilde yarıklar oluşacak. Ve oradan da bölük bölük melekler indirilecek. El-mülkü yevme izinil hakku lirrahman. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِر۪ينَ عَص۪يرًا. Gerçek hakimiyet o gün sadece Rahman'a aittir. Yani Allah'a aittir. Kafirler için ise o gün çok çetin ve zor bir gün olacaktır. Evet, dünyada da her türlü saltanat Cenab-ı Hakk'ındır. Mülk ve melekut ona aittir. Fakat burada dikkat edilirse اَلْمُلْكِ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُّ لِلْرَّحْمَانِ. O gün artık mülk yani saltanat tümüyle Allah'a aittir buyurulmasından yola çıkan müfessirlerimiz derler ki dünyada geçici olarak bir takım melikler, bir takım krallar, bir takım mülk sahipleri, saltanat sahipleri olabilir. Hakikatte onların saltanatı bir hiçtir. Fakat görüntüde bir saltanattır. Kıyamette böyle bir görüntü de olmayacak. Dünya hayatına benzemeyecek. O ahiret hayatı. O gün tümüyle saltanat Allah'a aittir. Hükmü o verecektir. Limenil mülkül yevm lillahil vahidil kahhar. Bugün mülk, saltanat, hükümranlık kimindir? Tek olan ve her şeye gücü yeten, her şey üzerinde kahhar olan Allah'ın olacaktır. Burada yalnız bir ümit veren bir ifade var. Lirrahman ifadesi kullanılıyor. O gün mülk Rahman'a aittir. Rahman son derece şefkatli, merhametli, zatı itibariyle merhameti gazabına galip gelmiş, rahmeti gazabına daima galip gelmiş anlamında Rabbimizin bir sıfatıdır, bir ismidir aynı zamanda. Er-Rahman ismi şerifi. Burada bu ismin kullanılması adeta o gün Rabbimizin rahmeti galebe çalacak. Evet, birçok kullarını bağışlayacak, affedecek, inkar etmedikleri sürece, kafir değillerse, müşrik değillerse, orada Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden herkes istifade edecek. Herkes. Kiminin günahları bağışlanacak, kiminin dereceleri yükseltilecek, İkram üstüne ikramlar verilecek ve Cenab-ı Hak merhametiyle muamele edecek. O günkü hesabı Rabbimizin görmesi, doğrudan Rabbimizin seri-ül hesab olan, o hesapları çabuk gören Rabbimizin hesapları görmesi ne kadar güzel bir lütuftur. Çünkü o Rahmandır. Eğer birilerini tayin etseydi hesapları görmek üzere, kulların hesaplarını görmek üzere, onlar adaleti ikame için belki artı bir merhamet göstermeyebileceklerdi. Ama Rabbimiz kendisine şirk koşulması hariç, dilediği kullarına dilediği günahlarını bağışlayan Rabbimiz, o gün rahmetiyle tecelli edecek ve bu da müminler için ne büyük bir müjdedir esasen. O gün saltanatın, hükümranlığın yalnız Allah'a ait olmasının ne büyük bir nimet olduğunu Rabbimiz bize burada bir müjde olarak da hatırlatmış oluyor. El-mülkü yevme izinil hakku lirrahman ve kâne yevmen alel kafirine asira, ama bu rahmet kafirlere olmayacak. O gün kafirlere çok zor bir gün olacak diyor Cenab-ı Hak. Çok zor bir gün. Kafire merhamet olmaz. O gün olmaz. Efendim, çünkü dünya imtihan sahnesinde onlar haklarını hep küfürden yana kullanmışlar. İradelerini o tarafa doğru yönlendirmişler. Bütün amelleri inkar üzerine oturmuş. Müminlere karşı, imana karşı, İslam'a karşı hep cephe almışlar. Öyle olunca da bunun azabını, cezasını görecekleri o gün onlara çok zor geçecek. Kafirler için zor geçen o mahşer sabahı müminler için kolay olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda müjdeler verir. Hatta o bir günün dünya günlerinden 50 bin güne tekabül ettiği, karşılık geldiği ayet bu şekilde beyan edilince sahabe-i kiram efendilerimiz çekinirler, korkarlar. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki o gün müminlere sadece iki rekatlık namaz müddeti kadar bir vakit gibi kolay geçecek buyurur. O gün demek ki korku ve hüzün yaşamayacak müminler için çok kısa ama kafirler için bitmeyen bir gün olacak. Şöyle ifade edelim. Hastalar için hani geceler bitmez denir ya. Hastaya bir sor bakalım geceler kaç saat? Normal istirahat eden, rahat eden için belki çok kısa geçivermiştir o gece ama ızdıraplı insana geceler geçmek bilmez. Dakikalar, saatler uzar da uzar. Aynı şekilde yarın mahşer gününde kafirlere o kıyamet sabahı, kıyamet günü, mahşer sabahı son derece uzun ve zor geçecek. Müminler için ise öyle olmayacak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o güne dair birçok izahlarda bulunur. Yine hakimiyet ve hükümranlık anlamında bir defasında Efendimiz şöyle buyururlar. O günün hükümranlığının Allah'a ait olduğunu beyansa dediğinde Allah-u Zülcelal Hazretleri gökleri dürer böyle, kağıt bir tomar kağıt dürer gibi dürer. Sonra onları sağ eliyle alır ve der ki ben melikim. Yani bugünün hükümdarı benim. Cebbarlar nerede? Dünyada böyle otoriter devlet başkanları, efendim krallar nerede? Büyüklük taslayan mütekebbirler nerede? Sonra sol eliyle yeryüzünü dürer ve ben melikim. Yani bugünün yegane hükümdarı benim. Cebbarlar, mütekebbirler nerede buyurur? Evet. Bugün dünyada bir şekilde amir olabilirsiniz. Patron olabilirsiniz. Müdür olabilirsiniz. Genel müdür olabilirsiniz. Vali, kaymakam, her neyse. Başkan, başbakan olabilirsiniz. Bütün bunları hiçbir zaman insan bir hükümranlık gösterisine dönüştürmemeli. Tevazuyu içinde daima barındırmalı. Elbette dik durulacak, elbette efendim otoriteyi hissettirecek bir şekilde davranmak mahsurlu değildir. Ama bu kibirle olmayacak. Kibirle olursa Allah muhafaza buyursun. Yani Allah'ın kullarını küçük görerek olacak olursa bunun cezası da büyük olacaktır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bazen bir insan işte müdür yardımcısıyken müdür oluyor, tavrı değişiyor, yürüyüşü değişiyor. Personele karşı merhameti bir kenara bırakıyor, merhametsizce davranıyor. Dün fakirdi diyelim, bugün cebine para doldu, kasaları doldu, patronlaştı. Patronlaşınca etrafındaki insanları küçük görmeye başladı. İşte böylesi haller, Allah muhafaza buyursun, insanı ahirette zorda bırakacak hallerdir. Ve yevme ya'addu zalimu ala yedeyhi yekulu ya leyteni ittehaztu me'ar rasulü sebiyle. O gün zalim kimse, yani özellikle tabi Allah'a karşı Allah'ın hakkını vermeyen o zalimler, inkarcılar ve zulmün her çeşidinde bulunan kimseler, bir şekilde zalim olan kimseler, o gün zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle der: keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Böyle neredeyse dişlerini ellerine saplar. İçindeki pişmanlıktan eyvah bana, yazık bana anlamında öyle diyor Cenab-ı Hak. Ellerini ısıracak ve diyecek ki keşke o peygamberle beraber bir yol tutsaydım. O peygamber kim? Her dönemin kendi peygamberi. Elbette Mekke müşrikleri için, Efendimizin zamanındaki kafirler için Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve kıyamete kadar gelecek insanlık için de Peygamberimiz. Keşke diyecek o kafirler, şu peygamberin gösterdiği yoldan gitseydik. Onun çağırdığı davete icabet etseydik. Evet deseydik. Onunla beraber yol yürüseydik. Onun gittiği yoldan izine basa basa gitseydik. Keşke onunla birlikte olsaydık. Onun karşısında değil, onun yanında olsaydık. Onun yanında, yanı başında, yakınında hem beraber yürümek hem ona yar ve yardımcı olmak için beraber olsaydık. Böyle diyecekler. Öyleyse daha bugün dünyada isek bir şekilde efendim peygamberin yanında nasıl olunabilecekse öyle olma hedefiyle yaşamak gerekiyor. Ve bunu gerçekleştirme adına sahi gayret etmek gerekiyor. Peygamberin yanında olmak, peygamberin yolunu yol edinmek, onun gösterdiği çizgide yürümek ve hep onun davet ettiği konularda onun yardımcısı olmak. Aramızda asırlar geçse de, mekanlarımız farklı olsa da, zamanlarımız farklı olsa da, peygamberle beraber olma şansımız hep vardır. Önemli olan onu istemek, onu arzulamak, peygamberle adeta peygambere arkadaş olmak, öyle söyleyelim. Ashab olmak, ashab olamayacaksak peygambere kardeş olmak, ihvan olmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanındaki yanında bulunan müminlere ashabım diye hitap eder. Kendinden sonra gelecek ümmetine de kardeşlerim diye hitap edermiş. O zaman bizlere düşen peygambere kardeş olmaya çalışmaktır. Kardeşliğin hukukunu yerine getirmeye çalışmaktır. Zalim olmamaktır, zulme düşmemektir. İtikatta zulüm inkardır, şirktir. Bir de amelde, davranışta zulüm vardır ki onlar da o gün pişman olacaklardır. Ya veylete leyteni lem ettehid fulanen halila. Yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edilmeseydim. O gün kıyamet gününde öyle diyecekler. Keşke peygamberle beraber olsaydım. Onun yolunu yol edinseydim. Keşke falanı dost edilmeseydim. O falan kim? لَقَدْ اَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا. Andolsun Allah'ın mesajı, Kur'an bana geldikten sonra O dost edindiğim kişi beni ondan saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Şimdi insanı saptırıcı varlıklara, insan olsun, cin olsun, şeytan denir. Saptırıcı varlıklar. Bu sadece görünmeyen cinnilerden olmaz. İnsanlardan da olur. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret edilir. İnsanı hak yoldan alıkoyan, Allah'ın zikrini unutturan, Allah'ı hatırına getirmekten bile adeta o derece uzaklaştıran seni kimse şeytandır. Seni kim uzaklaştırıyorsa, kim sana Allah'ı hatırlatıyorsa, kim senin yüzünü ve gönlünü Allah'a doğru çeviriyorsa o senin gerçek dostundur. Kıyamette de onunla arkadaş olduğun için sevineceksin. Ama her kim seni haktan uzaklaştırırsa, hakkı unutturursa, Kur'an'dan uzaklaştırırsa, İslam'dan uzaklaştırırsa o da şerli varlıktır. Onunla arkadaş olduğuna pişman olacaksın. İşte kıyamet günü kafirler, zalimler bunu böyle itiraf edecektir. Edeceklerdir. Ne olurdu? Keşke falanı dost edilmeseydim. Zikir benim ayağıma kadar gelmişken, yani Kur'an, ilahi mesaj benim ayağıma kadar gelmişken, bana kadar ulaşmışken o beni saptırdı. Benim yolumu başka tarafa çevirdi. O zikirle buluşmamı engelledi. Zaten diyor Cenab-ı Hak, insan için şeytan daima böyle onu yüzüstü bırakan bir arkadaştır. Yardımsız bırakıverir. Öyleyse insan şu alemde kimlerle beraber olduğuna da dikkat etmeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, iyi ve kötü arkadaşın hali, güzel koku satanla körük çekenin haline benzer. Misk satan ya sana güzel kokusundan bir miktar bedava verir, ücretsiz hediye eder, ya da sen ondan satın alırsın. Ya da hiç değilse onunla beraber olduğun sürece güzel koku koklamış olursun, üzerine siner. Körük çeken kimse ise ya elbiseni yakar ya da en azından körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun, üzerine is siner, kötü kokmaya başlarsın. Öyleyse kendisini gördüğünüz vakit size Allah'ı hatırlatan, konuşması ilminizi artıran, amel ve davranışları da size ahireti hatırlatan kimselerle arkadaş olmaya bakın buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Cenab-ı Hak'tan niyazımız hem dünyada hem de ahirette dostlarımız, beraber olduğumuz kimseler, salihler ve sadıklar olsun. Cenab-ı Hak öylesi dostlar bizlere nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.